İyi günler sevgili A9 izleyenleri. Ayrı zaman bilim ve yaratılış programına hoş geldiniz. Çetin Hocam, Serdar Hocam ve Akın Hocam'la yine beraberiz. Akın Hocam nasıl? Neden anlatalım?
Ayrı zamandan bahsedeceğiz inşallah.
İnşallah.
Tabii ayrı zamanın çok büyük de zorlukları var aynı zamanda. Çok çetin bir dönem. Çünkü işte bir taraftan Hazreti Mehdi'ye karşı yobazlar saldırıyor, bir taraftan küfür saldırıyor, bir taraftan münafıklar saldırıyor. Yani Hazreti Mehdi'nin ve talebelerinin Allah'ın izniyle çok zorlu olacağı bir dönem olacak. Ayrı zaman dönemi. Yani çok zorluklar yaşayacakları bir dönem olacak. Tabii burada Müslümanların çok uyanık olması gerekiyor. Yani Peygamberimizin çünkü bildirdiği ayrı zamanla ilgili çok ince detaylar var. Yani çok detaylı anlatmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biz bu detaylar üzerinde durarak ancak ayrı zamanı anlayabiliyoruz. Yoksa bir insan kendi kafasıyla ayrı zamanı anlamaya çalışırsa hiçbir şekilde anlayamaz. Çünkü Peygamberimizin bildirdiği çok kilit bilgiler var. İşte ayrı zamanda mesela dine bidatlerin katılacağı, din diye insanlara hurafeler anlatılacağı bir kısım insanlar tarafından. Onun haricinde dinin aslından uzaklaşacağı yine Peygamberimizin bildirdiği bir gerçek. Ve bunu Hazreti Mehdi'nin, bu durumu Hazreti Mehdi'nin düzelteceği yine hadislerde Peygamberimiz tarafından bildirilmiş. Şimdi tabii bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kur'an dışı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti dışında hiçbir uygulamayı, hiçbir şeyi, iddiayı kabul etmememiz gerekiyor. Bunu da nasıl anlayabiliriz? Tabii Kur'an ayetlerinden anlayabiliriz. Mesela şu dönemde çok sakat bir durum var. Bazı insanlar tarafından işte Yahudiler, Hristiyanlar, ehli kitap düşman olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bu tamamen bir safsata, yani böyle bir şey hiçbir dönemde olmamış. Ne Peygamberimiz döneminde olmuş, ne Peygamberimizden sonra olmuş. Şimdi bu nereden çıktı belli olmayan bir şey. Yani hiçbir ne ayete dayanıyor. Bir tane ayet var mesela. Allah ayette Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin buyuruyor. Şimdi bunun şimdi sorulduğu zaman şöyle bir soru sorulması gerekiyor. Buradaki dost kelimesinin manasını merak eder Müslüman, değil mi? Acaba nedir, yani orada geçen dost kelimesi nedir ki, bizim sınırlarımız nelerdir Yahudi ve Hristiyanlarla diye düşünmesi gerekiyor. Yok, hiç düşünmüyor. Ya diyor, ben zaten Müslümanları bile sevmiyorum diyor. Benim içim nefret dolu diyor. Yani ben Müslümanlardan bile nefret ediyorum. Müslümanım ama diyor güya. Ben Müslümanları bile sevmiyorum diyor. Bir de ehli kitapla mı muhatap olacağım diyor. Yani ben zaten onlara daha da nefret besliyorum diyor. Kur'an'a uyalım denildiği zaman, yani Kur'an'a göre ne olduğunu bizim öğrenmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın ne söylediğini bizim öğrenmemiz gerekiyor. Bizim nefsimiz bize göre hareket edersek hiçbir zaman doğruyu bulamayız zaten. Allah ayette ehli kitapla ilgili pek çok ayet bildirmiş. Mesela birkaç tanesini okuyalım. Ali İmran suresi 113. ayette. Tabii bu şeyi de bilgisini verelim de ondan sonra geçelim. Dost, oradaki dost kelimesi veli, yönetici edinmeyin manasındadır. Yani Yahudi ve Hristiyanları size yol gösterici konumuna sokmayın diyor Allah ayette. Bu son derece doğal bir şeydir. Zaten hiçbir Hristiyan da başında bir Müslüman olmasını ve onu yönlendirmesini istemeyebilir. Bu onlar için de doğal bir şey. Bizim için de doğal bir şey zaten. Mesela okullarda, oradaki dost kelimesi veli manasındadır. Hı hı. Şimdi okullarda mesela veli toplantıları olur. Veli orada ne manada kullanılır? Yani senin başındaki kişi, senin sana yol gösteren kişi, o çağrılır, değil mi? İşte veli annesi olur, babası olur, dayısı olur, işte başka akrabası olur. O çağrılır. Sana yol gösteren kişi çağrılır. Allah da ayette dost edinmeyin derken veli edinmeyin kelimesini kullanıyor Allah orada inşallah. Ve size yol gösterici konumuna sokmayın, yönetici konumuna sokmayın buyuruyor. Çok da doğal bir şeydir. Ama onun haricinde ehli kitapla ilgili çok fazla ayet var. Şimdi tabii daha Müslümanlara bile sevgisi olmayan bir insanın ehli kitapla muhatap olmaktan kurtulmak için, onlarla konuşmak, onlara sevgi göstermekten kurtulmak için işte bir ayeti alıp onu da yanlış yorumlayıp insanlara bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Biz ehli kitapla ilgili çok fazla ayet olduğunu biliyoruz inşallah, onlara şefkat gösterilmesiyle ilgili. Şimdi onlardan ben birkaçını okuyacağım. Ayette Allah, şeytandan Allah'a sınırım. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar buyuruyor Allah ayette. Şimdi mesela burada ayette bakıyoruz. Onların hepsi bir değildir. Soruyoruz bu tarz insanlara. Ehli kitap, işte Yahudiler, Hristiyanlar hepsi bir midir diyoruz. Hepsi birdir diyorlar. Hepsinden nefret etmemiz gerekiyor. Hatta daha da ileri gidiyorlar böyle. Yani ben bunu kendi kulağımla duydum. Hepsi ölsün diyorlar mesela. Hepsi yok olsun diyorlar. Böyle şey olur mu? Sen neye göre konuşuyorsun ki bu? Ya bir de ben Müslümanım diyorsun ve ben Müslümanlığın gereği olarak bunu söylüyorum diyorsun. Hangi ayete göre söylüyorsun? Hangi hadise göre söylüyorsun? Peygamberimiz mesela Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkıyor. Ehli kitaptan birileri geliyor, kendi cübbesini seriyor, buyurun oturun diyor. Yani Peygamberimiz ehli kitaba karşı bu kadar şefkatli. Kur'an'da Allah müşriklere dahi, bakın anlaşmasını bozan müşriklere, ayette çok önemlidir bu. Anlaşmasını, Müslümanlarla anlaşmasını bozan müşriklere karşı eğer sizden eman isterlerse, tövbe ederlerse onlara eman verin buyuruyor Allah. Ki müşrikler ehli kitaba göre çok daha kötü durumdalar. Onlara bile Allah eğer sizden eman isterlerse eman verin, onlara güvenlik verin. Bir yerden bir yere gideceklerse onları götürün buyuruyor Allah ayette. Bakın yalnız bu ayetin şöyle bir özelliği var. O ayette geçen müşrikler Müslümanlarla anlaşmalarını bozan müşrikler. Ayeti inşallah okuruz birazdan.
İnşallah.
Onlara bile Allah şefkat göstermemizi emrediyor. Fusilet suresi 34. ayet. Müslüman ahlakını Allah emrediyor bunu yapmayı. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğe uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Mesela Allah ayette düşmanın olan kimseye dahi iyilik yapmayı ve en güzel bir tarzda kötülüğü uzaklaştırmayı emrediyor. Ya yani bize kötülük yapanlara dahi Allah böyle bir şey emrediyor. Ehli kitap tam mesela Müslümanlara sevgisi olan insanlar var. Kur'an'a hayranlığını belirten insanlar var. Hatta Kur'an'ın hak kitabı olduğunu kabul eden, fakat biz Musevi olduğumuz için işte Tevrat'ı korumakla yükümlüyüz. Biz o yüzden yine Tevrat'ı koruyoruz ama Kur'an da hak kitaptır. Hazreti Muhammed de peygamberdir diyen mesela ehli kitap var. Allah ayette bildiriyor bu ehli kitabı. Böyle bir zümre olduğunu bildiriyor. Bizim bazı aklı evveller de kalkıp hayır ehli kitabın hepsi aynıdır diyor. Allah değildir diyor, onlar aynıdır diyor. Ahirette hesabı Allah sorar yani bunu. Onu söyleyelim. Cehennem var, sonsuz cehennem var. Biz hatırlatmış olalım. Yani böyle ayetlere karşı bir mücadeleyle hani bunlar hiç kimsenin yanına kalmaz yani. Bunu Allah çünkü tehdit ediyor Kur'an'da. Ayetlerimi az bir değer karşılığında sattılar buyuruyor, evet. Allah ayette. Yani böyle bir dünya için, dünyada biz rahat yaşayalım, bilmem ne yapalım diye Allah'ın ayetlerini inkar etmek çok çirkin bir davranış, çirkin bir cesaret. Nas suresi 125. ayette Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Kafa köz dağıt, pırasa gibi doğra, bu tarz bir ifade yok. Bakın bir daha okuyorum. Yani bunları defalarca okumamız gerekiyor. Çünkü bazı kafalar hocamızın dediği gibi granit gibi almıyor kafası. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Bakın hikmetle ve hikmetli konuş diyor Allah. Ve güzel öğüt ver. Karşındakine güzel söz söyle. Onlarla otur. Mesela Allah ayette yemek yemelerini mesela ehli kitabın yemeği size helaldir buyuruyor. Sizin yemeğiniz de onlara helaldir buyuruyor. Demek ki ne yapacağız? Allah ayette açık bir şekilde söylemiş. Oturun birlikte yemek yiyin, sohbet edin diyor Allah. Evet. Yani bundan daha açık bir anlatım mı var? Onlara sevgi gösterin. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. Hidayete ereni Allah biliyor. Kimse karar veremez yani kimin hidayete erip ermediğine inşallah. Tabii bu tarz mantıkta başka şeyler de görüyoruz. Mesela kendi kafasına göre helal haram koyuyor. Mesela bir haram olan bir şeyi helal diyor. Helal olan şey de bu haramdır diye kendi kafasına göre hareket edebiliyor. Yine Nas suresi 116. ayette Allah bildirmiş bu çirkin cesareti. Şeytan Allah'ın dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin diyor Allah. Yani kafanıza göre konuşmayın diyor Allah ayette. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler buyuruyor Allah ayette. Tabii biz bunlara baktığımız zaman İşte kardeşim sen böyle bir ehli kitap düşmanlığın var ama nereden geliyor bu? Yani atamdan bu şekilde öğrendim diyor. Ya bu şekilde olması gerekiyor diyor. Bir kere hocamız şunu açıklamıştı bize tekrarlamış olalım. münafık ve müşrik karakteri kendi dinine kitlenir. Yani kendi kafasındaki dine kitlenir. O Kur'an'la haşa ilgilenmez. Yani Kur'an'daki dinle ilgilenmez. Kur'an'da işte bir hüküm varmış. Ben bu hüküm neyse ben ona uyarım. Bu konuyla ilgili Kur'an'da ne geçiyorsa ben onu uygularım gibi bir konusu yok münafık ve müşrik. Kendi kafasında bir konuyla ilgili karar veriyor. Veyahut da o konuyla ilgili atalarından gelen bir fikir varsa onu hazır alıyor. Ondan sonra diyor ki ya işte bu konu dinen böyledir diyor. Çünkü dinin dışına da çıkmak istemiyor görüntüsünü bozmamak için. Dinen bunun hükmü budur diyor. Ve bakın buna da bu insanların bu durumuna da Allah ayette dikkat çekiyor. Araf suresi 28. ayette. Onlar şeytan Allah'a sınırım çirkin bir hayasızlık işlediklerinde. Çirkin bir hayasızlık. Yani ne? Ehli kitaba düşman olun diyor mesela. Çirkin bir hayasızlıktır bu. Hiçbir ayete dayanmıyor. Hadise dayanmıyor. Neye göre olduğu belli değil. Şöyle diyorlar. Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Ya atalarımızdan öğrendik bunu diyor. Allah bunu bize emretti diyor. Bakın. Tekrar okuyorum. Allah'ın emrettiğini söylüyorlar. Ya yani müşrik biz bunu dine karşı olarak yapıyoruz demez hiçbir zaman. Tekrar okuyorum ne dediklerini. Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Bize atalarımız yanlış mı söyleyecek diyorlar. Allah bunu bize emretti. Hayır Allah öyle bir şey emretmedi. Hiçbir ayette ehli kitaba karşı sert davranın, işte onları aşağılayın, öldürün, katledin. Hiç öyle bir ayet yok derler. De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Allah böyle bir şey emretmediğini buyuruyor ayette. Allah emretmediğini buyuruyorsa biz de Allah'ın emretmediğine inanırız. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz diyor Allah ayette. Araf suresi 28. ayet. Yani gerçekten bulundukları durum çok garip. Ahir zamanda olacak olaylar bunlar. Din dışı böyle hurafeler insanlara din diye anlatılacak. Ondan sonra insanlar da bir kısmı bilmediği için bunu gerçek din zannedip dinden çıkacak. Bir kısmı da yine aynı şeye uyup bu yanlış içerisinde bir din yaşayacak ama kendi içerisinde iman olmayacak. Tabii bir kısım insandan bahsediyorum. Az bir zümre olabilir. Ama tabii bizim bunları görmemiz lazım. Yani Allah'ın ayeti karşısında direnmek çok büyük bir akılsızlıktır bir Müslüman için. Yani ben Müslümanım diyorsun, Kur'an'a tabi olması gerekiyor. Peygamberimize tabi olması gerekiyor. Ayet söylendiği zaman mesela müminler işittik ve itaat ettik derler buyuruyor Allah ayette. Bakın işittik ve itaat ettik. Müşrikler ne diyor? İşittik ve inkar ettik. Şimdi biz bu ayetleri okuduktan sonra bir insan kalkıp da ben işittim ama ben yine de ehli kitaba düşmanım derse o zaman bulunduğu durumu Kur'an'dan anlıyoruz. Ne durumuna düştüğünü. O yüzden çok dikkatli olalım. Yani öyle mesela bazıları ehli kitapla görüşülmez, işte Yahudilerle görüşülmez, Hristiyanlarla görüşülmez. Yani aynı zamanda Peygamberimiz Hazreti Mehdi'nin görüşeceğini bildirmiş. Yahudi alimlerin İstanbul'a geleceğini detaylı olarak anlatmış Hazreti Mehdi ile görüşmek için. Hristiyanlar gelecek Hazreti Mehdi ile görüşmek için. O zaman Hazreti Mehdi'ye de mi karşı çıkacaklar? Yani dikkatli olsunlar diye söylüyoruz tabii biz bunu. Yani o zaman Hazreti Mehdi geldiğinde mesela Yahudiler gelecek Hazreti Mehdi ile, Hristiyanlar gelecek Hazreti Mehdi ile görüşecek. O zaman bu takım insanlar kalkıp Hazreti Mehdi'ye karşı çıkacaklar. Nasıl Hristiyanlarla görüşür, nasıl Yahudilerle görüşür diye. O zaman savaş açacaklar. Biz bunu anlıyoruz. Yani yapmasınlar diye şimdiden uyaralım. Hazreti Mehdi de yapacak bunu. Peygamberlerimiz de yapmış. Diğer peygamberlerimiz de ehli kitapla görüşmüş. Bu net bir konudur yani. Üzerinde hani acabası olan bir konu değildir. Ehli kitapla görüşeceğiz. Tamam. Dinimizi anlatacağız. Allah onlara tek bir Allah inancına davet edin buyuruyor. Biz Allah'ın emrine göre hareket ederiz. Yani öyle aklı evvellerin söylediği şeylere göre hareket etmeyiz inşallah.
İnşallah. Şimdi ahir zamandayız. Çok acayip bir zaman ahir zaman. Ahir zamanın en büyük özelliği de her şeyin en şiddetli olduğu bir dönemdir ahir zaman. Hastalığın çok büyük olduğu bir zamandır ahir zaman. Zararlı fikir akımlarının bütün yeryüzünü sardığı bir zamandır. Hem bilimsel kisve görünüm altında yanlış işlerin yapıldığı, yanlış bilgilerin yaygınlaştırıldığı ve insanların kandırıldığı, diğer taraftan da alim görünümlü bazı sözde din adamlarının, sözde hocaların din adına, Allah esirgesin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına haşa doğruları söylemeyecekleri, dinden uzak anlatımlar yapacaklarını, hurafeler üzerine kurulu bir bakış açılarını insanlarla paylaşacaklarını ve bu konuların doğru olduğu yönünde diretecekleri, bol bol tekrar yapacakları ve insanların kafalarını her iki yönden de, hem bilimsel hem dini yönden de, ki o hakiki din değildir, İslam diniyle ilgisi yoktur, insanların kafalarını uyuşturacaklar. Aynı zamanda böyle çok tehlikeli, hakikaten çok acayip bir zaman. Ama tabi Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde genel olarak yeryüzünün durumuna bakıyoruz. Ne görüyoruz? Bir kere yalanın yaygınlaştığını görüyoruz. Hilenin yeryüzünde dünyanın her yerini kapladığını görüyoruz. Ve bunları kendisine alışkanlık edinmiş olan sahtekar, işte düzenbaz veya ahlaki yönden çöküntü içerisinde olan, anlattıklarıyla yaptıkları hiçbir birine uymayan ve inkarcılarla, deccali sistemle işbirliği içinde olan kişilerin olduğu bir dönem ahir zaman. Çok acayiptir. Yani dindar görünümlü kişilerin aslında dindar olmadığı, dinle alakası olmayan konuları anlatıp da kendini dindar gibi gösteren kişilerin, inkarcılarla, münafıklarla ve Mehdi Aleyhisselam'ın düşmanlarıyla işbirliği yapacağı, tabi dolayısıyla da Deccal'e yardım edecek, Deccal'in ordusunda görev almış kişilerin olacağı acayip bir dönem. Ve hiçbir dönemde, dünyanın hiçbir döneminde böyle bir şey olmamıştır. Yani münafıklar zaten tanınır, yani çoğu münafık Kur'an-ı Kerim'de de vardır, bilinir. Peygamber Efendimiz'in, Peygamberimiz zaten bakar bakmaz tanıyor münafıkları. Küfür zaten nettir. Hatta münafığa göre merttir demişti hocamız. Yani ben inanmıyorum der. Ve bilinir adamın ateist olduğu, Allah'a inanmadığı bilinir, açıktır. Ama ahir zaman çok acayip. Yani böyle garip görünümlü cins, yani değişik bir tür, değişik bir cins insanların olacağı bir dönem. Şimdi işte böyle bir dönemde, yani hastalığın bütün dünyayı sardığı bir dönemde, Cenab-ı Allah bütün dünyayı saran bu hastalıktan dünyayı kurtaracak ve onu vesile edecek Mehdi Aleyhisselam, yani kendi halifesini, Halifetullah, yeryüzüne gönderiyor inşallah ahir zamanda. Buradan şunu anlıyoruz: ahir zamandaki bu şiddetli zulme karşı olağanüstü, mükemmel özelliklere sahip, imanen, yakinen, kavi olan, metin olan, güçlü olan Mehdi Aleyhisselam'ın gelip bu hastalığın dermanı, ilacı olacağını anlıyoruz. Tabi hastalığın şiddeti doktorun gücünü gösterir. Bir şey de vardı, hadis-i şerifte vardı. Mehdi Aleyhisselam bu yönüyle, yani şifa verme yönüyle, Cenab-ı Allah'ın bir tecellisidir, şafi sıfatı. Mehdi Aleyhisselam da yoğun tecelli eder. Bütün dünyaya şifa verecek inşallah. Şimdi
inşallah
Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamandaki bu zor vaziyette gelişini anlatan bir hadis-i şerifi de paylaşalım izleyicilerimizle. Gaybetin Numani, sayfa 187. Mufazzal bin Ömer der ki, İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu: ve halkın en şirretlileri olduğunda zuhur vuku bulacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkacaktır. Bakın, halkın en şirretlileri, yani işte az önce anlattığımız şirretli kişilerin, aşırıya kaçan kişilerin, efendim dinle uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin var olduğu bir dönem olacak. Ama bu zor dönemde de tabii dediğimiz gibi Cenab-ı Allah bütün bu zorluklara göğüs gerecek Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek, Allah'ın vesile etmesiyle inşallah. Şimdi tabii bir şekilde insanların hepsi ahir zaman ve Mehdiyet konusunda genel hatlarıyla bilgi sahibi baktığımızda. Ama durum genel hatlarıyla bilgi sahibi olacağımız gibi değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikaten çok çok fazla detay vermiştir. Yani mehdiyet konusu ve ahir zaman konusu detaylı olarak bilinmesi gereken bir konudur. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz bir zamandır bu. Yani bizim başımıza geliyor bunlar. Ahir zamanda yaşayan insanların başına geliyor. O yüzden ve haktır, doğrudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Olmuştur ve olacak olan olaylar da vardır. Ahir zamanda inşallah. O yüzden detaylı bilmemiz gereken bir konudur. Madem bu kadar şiddet bir dönemde Mehdi Aleyhisselam gibi birini gönderiyor Cenab-ı Allah, o zaman Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinde çok kapsamlı, geniş bilmeliyiz. Mesela bunlardan birkaç tane örnek vereceğim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Mehdilik iddiasında bulunmuyor. Yani ben Mehdi'yim demiyor. Mesela bir özelliği. Buradan hemen şunu anlarız. Biri çıkar da ahir zamanda, ki bundan çok çok sıkça rastlanacağını söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben Mehdi'yim derse, Mehdi'ni ilan ederse, insanlar şunu bilecekler: o kişi Mehdi değildir. Niye bunu bilecekler? Çünkü bu söz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Doğrudur, haktır. Yani inkarı olmaz bunun. Mesela hemen bir hadis-i şerifi paylaşalım. İnsanlar nihayet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a gelirler ve rükun ile makamı arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Bakın, kendisi istemediği halde, yani Mehdi'ni kabul etmiyor. Özelliği budur. Hatta insanlar bakın ona gelmiş, yani fark etmişler bir şeyleri. Yani İslam'ı, güzel ahlakı, dini, doğruları tam sahiplenen biri var ahir zamanda. Ve İnsanlar diyor, bakın, yani senin dediğin gibi, yani ehli kitap da dahil, her mezhepten, her dinden insanlar, ayrım yok, o kişiye geliyorlar. Sen bizim başımıza geç, sen bizi kurtarırsın. Peki bu kanaat nereden geliyor? İşte o kişinin daha önce yapmış olduğu hizmetlerden, çalışmalardan, faaliyetlerden, ilmi, fikri çalışmalardan geliyor. Demek ki genel bir kanaat oluyor. O kişiye gidiyorlar.
Evet.
O da buna rağmen onu kabul etmeyecek. Bu çok önemlidir. Ve derler ki diyor, eğer kabul etmezse bak boynunu vururuz diyorlar. O denli kabul etmiyor. Mehdi Aleyhisselam Mehdi olduğunu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam istemiyor, kabul etmiyor ama insanlar ısrar ediyorlar. Öyle ki hatta boynunu vuruyorlar diyor. Yer ve gök ehli ondan razı olur diyor. Mehdi Aleyhisselam her boyuta gönderilmiştir. Yani insanlara gönderilmiştir, meleklere gönderilmiştir, cinlere de gönderilmiştir. Meleklerin ve cinlerin de mehdisidir. Mehdi Aleyhisselam onlara da gönderilmiştir. Dolayısıyla yer ve gök ehli ondan razı olur diyor. Yeryüzündeki canlılar da, her canlı, onlar da razı oluyorlar. Mehdi Aleyhisselam öyle özel bir insandır, öyle mübarek bir insandır. Tabii hemen o konuda açılmışken söyleyelim. Böyle adetullah'a uygun olmayan anlatımlarla Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini, Mehdi Aleyhisselam konusunu örtbas etmeye çalışan bazı kişiler var. Ne yapıyor bu kişiler? Diyorlar ki olmayacak şeyleri anlatıyorlar. Efendim diyorlar, Mehdi Aleyhisselam'ın başında melek olacak diyorlar. O melek görünecek ve insanlara diyecek ki bu Mehdi'dir, buna biat edin diyecek diyorlar. Bu adetullah'a, akla ve vicdana uygun bir açıklama değildir. Biz Kur'an-ı Kerim'de bunun, bu açıklamanın tam tersine işaret eden, anlatan apaçık ayetler görüyoruz. Hatta hemen birkaç tanesinde söz gelmişken söyleyeyim. Şeytandan Allah'a sınırım. Ve derler ki, ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani melek indirildiğinde imtihan sona ermiş olur. Meleği gördüğünde kim inkar edebilir, kim itiraz edebilir Mehdi Aleyhisselam'a? Tamam. Ki Mehdi Aleyhisselam'ın o 40 yıllık hizmet sürecinde, zuhurattan önce yaptığı çalışmalarda başına bir sürü olay geliyor. Zulümle karşılaşıyor. Efendim, çok elemli günler, çok zor günler geçiriyor. Elinden ayağından zincire bağlanıyor, hapsediliyor, tutuklanıyor, iftiralara maruz kalıyor. Hakkında yalancı şahitlikler yapılıyor, komplolara maruz kalıyor. Hatta suikastlere maruz kalıyor. Başında melek olan birine kim yapabilir bunu Allah aşkına? Yani yeryüzünde böyle bir insan var mı? Herkes kaçışır yani, zaten öyle bir şey. bırak kaçışmayı, herkes onun dediğini yapar zaten. Yani böyle bir de başında melek olan birinin Mehdi olduğu belli olur. E peki Mehdi kendisini Mehdi olduğunu kabul etmeyecek. E nasıl kabul etmeyecek? Melek başında Mehdi, melek diyor zaten sen Mehdi'sin diye. Yani bakın nereden bakarsak bakalım. Bunun doğru bir açıklama olmadığı, insanların kafasını karıştırmaya yönelik bir anlatım olduğu. Zaten böyle bir şeyin olamayacağı belli olduğu için, yani meleğin çıkıp da bu Mehdi'dir diyeceği konusu olanaksız bir durum olduğu için kasten anlatılıyor bu işte. Yani Mehdiyet yoktur. İnsanların kafasında, bilinçaltında bu yerleştirilmeye çalışıyor bu açıklamayla. Mesela bir ayet daha paylaşalım. Şeytanın Allah'a sınırım. Gerçek şu ki biz onlara melekler indirseydik, yani melek deseydi, gösterseydi Mehdi Aleyhisselam'ı, onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık Allah'ın dilediği dışında yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar. Gördün mü? İşte bu melek var başında, Mehdi'dir diyecek diyen kişilerin Cenab-ı Allah gerçek olan, gizli olan, yani görünmeyen akıllarındaki o durumu anlatıyor. İnançlarını anlatıyor. Neymiş onların inancı? Biz onların karşısında melek ve her şeyi karşılarına koysaydık, hatta ölüler konuşsaydı, onlar yine Allah'ın dilediği dışında yine inanmayacaklardı diyor. Yani bu kişilerin asıl konusu Mehdi Aleyhisselam gelişine inanmıyorlar zaten. O yüzden böyle açıklamalar yapıyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Böyle açıklamalar Kur'an'a uygun değil. İşte bak ayetler okuyoruz. Yani bunlar inkar mümkün değil. Mesela ne diyor? Ya şeytan Allah'a sınırım, Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Eğer doğruyu söylüyorsan bizlere melekleri getirmeli değil miydin? Bakın görüyor musunuz? Hep olmayacak şey istiyorlar. Niye? Çünkü Mehdiyeti olmayacak bir şey gibi görüyorlar. Bu yüzden bu mantığın peşinden gidiyorlar. Yanlıştır. Yanlış işler yapıyorlar. Allah onları ıslah etsin inşallah. Tamam. Şimdi mesela bir tane daha hadis-i şerif paylaşalım. Müslümanların manevi liderliği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a nerede geliyor? Evinde otururken geliyor. Yani Mehdi Aleyhisselam böyle hani bir şeyin peşinde değil. Hizmetinin peşinde. O kadar. Allah'ın rızasını, cennetini, rahmetini kazanmanın peşinde. Onun yönünde çalışmalar yapıyor. Ve evindeyken geliyor. Bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Tam ahir zaman tarifidir. Bütün haramların helal sayıldığı ve büyük fitne, en büyük fitne ahir zamanda yaşanmaktadır dünya tarihindeki. Hilafet Müslümanların manevi liderliği, yani ona evinde otururken gelecek. Ve devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır. Mehdi Aleyhisselam yeryüzünün en hayırlısı olacakmış. El-Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar'da bir özelliğini daha söyleyelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arapça bilmeyecek. Yani işte Araplardan çıkacak diyenler var ya, Arapça bilmeli mesela, Kur'an'ı hatmetmeli ve Arapçadan anlatmalı, hadisleri hatmetmeli, Arapçadan anlatmalı gibi olmayan, Peygamber Efendimiz'in buyurmadığı Aleyhisselatü Vesselam'ın şeylerle ortaya çıkacak, zaten onları da tarif ediyor, 70 bin alim, başı tıraşlı, sarıklı kişiler olacak. Böyle söyleyecekler. Oysa ki Peygamber Efendimiz bunun tam zaten aksini söylüyor. Evet. Benim evladım Arapça bilmeyecek diyor. E sen daha niye insanları kandırıyorsun? Neyin peşindesin sen? Belli ki Mehdi Aleyhisselam gelişini örtbas etmenin peşindesin. Hemen bunu ispat edelim. Peygamberimizin sözüdür Aleyhisselatü Vesselam'ın. O, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Arapçayı pek iyi konuşamaz. Şimdi bu sözün üstüne söz mü var? Yani biri çıkar da hayır efendim çok iyi Arapça bilmeli, onun dışında bir kimsenin Mehdi olması mümkün değildir dese, doğru mu söylemiş olur? Hayır. Yalan söylemiş olur. Peygamberimize muhalif bir açıklama yapmış olur. Peygamberimiz diyor, o Arapçayı pek iyi konuşamaz. Fakat ahlakı hususunda ondan farklı da olmaz. Peygamberimiz yönünden, ahlak yönünden çok çok aynıdır Peygamberimiz inşallah. Benzerdir. Onun gibi üstün ahlaklı inşallah ve çok değerli bir insan. O orta boylu erlerdendir. Bak burada da şahsı manevicilere cevap. Ne diyor şahsı maneviciler? O bir ruhtur. İşte insan değildir. Şahsı manevidir diyenlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel cevap vermiş. O orta boylu erlerdendir. Orta boylu. Şahsı manevinin boyu olur mu? Olmaz. Kimin boyu olur? İnsanın boyu olur değil mi? Yani cismani beden sahibi birinin boyu olur. Onlara da cevap. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer. En büyük velidir. Mehdi Aleyhisselam Kutbul Azam'dır. Hateme velidir. Son velidir. En büyük velidir. Cenab-ı Allah'ın halifesidir. Böyle mübarek bir şahsa karşı, kişiye karşı da uygun olmayan çabalar içine girecek insanlar olacak, vardır. Ha biz bundan çekiniyor muyuz, korkuyor muyuz? Hayır. Bilakis çok hoşumuza gidiyor. Niye? Şevkimiz, heyecanımız artıyor. Niye? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kez daha o mübarek ağzıyla doğruyu söylediğini ve bir kez daha samimi Müslümanları, ahir zamanda yaşayacak insanları müjdelediğini görüyoruz. Yani Mehdiyet haktır. Gerçekten vardır. Ve Mehdi Aleyhisselam çıkmıştır. Peygamber Efendimiz yerine kadar tarif ediyor. Adresine kadar yani. Türkiye'de, Türkler içinden İstanbul'dan şehir gösteriyor.
Evet.
Yani çıkmıştır inşallah. Onun için Mehdi Aleyhisselam ve Mehdi'nin çıkışı karşıtı çalışmalar bizim şevk ve heyecanımızı daha çok arttırıyor. Maşallah. İnşallah.
Şimdi hocamız devamını gösteriyor Cübbeli'nin videolarında. Ne diyor Cübbeli? Nasıl oluyor da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanıyorsunuz da söylediklerine inanmıyorsunuz diyor. Şimdi bakıyoruz. Değil mi? Peygamber Efendimiz hocamızın vesilesiyle devamlı anlatıyoruz. Çok detaylı şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş öncesindeki alametleri bize bildiriyor, anlatıyor. Tabii bunları anlatırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemde Müslümanların nasıl bir durum içinde olacağını da bize bildiriyor. Baktığımızda Müslümanların değil mi? Yani ülke adları veriyor hatta. O kadar detaylı anlatıyor. İşte Irak'ın, Afganistan'ın işgali, diktatör yöneticilerin gelip zulmedeceği,
zalim
milletler. Zalim, değil mi? Yöneticilerin gelip Müslümanların zulmedeceği şeklinde bildiriyor bize Peygamber Efendimiz. Tabii bunlar Müslümanları aslında çok şevklendirip, yani üzüntüye üzülmek haramdır inşallah. Daha şevklendirip Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti olarak görüp aşkla ve şevkle ve büyük bir istekle Mehdi Aleyhisselam'ı istemek gerekiyor inşallah. Şimdi ona baktığımız zaman Müslümanların durumuna baktığımız zaman şimdi slaytlarda da göreceğiz inşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biridir Müslümanların şu andaki durumu. İslam aleminin baskı altına alınması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerinden biridir.
Biraz vakit alabilir. Evet,
tamam.
Slaytlar hazır değilse
slaytlar hazır değil. Evet. Tamam peki o zaman.
Şimdi hemen bilgi verelim. Nedir o bilgi? Gelmeyecek. Geldi geçti. Efendim 1400... Ha hazır mı şey? Tamam.
Evet, hazır.
Sen devam et istersen.
Tamam. Devam edelim. Ayrı zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir diyor Peygamber Efendimiz hadisinde. Diğer bir hadiste, vay bir ümmete, o öldüren zalim meleklerden dolayı. Bu zalimler kendilerine itaat edenler hariç sessiz mütileri, yani itaatkar insanları bile korkuturlar diyor Peygamber Efendimiz. Bu hadisler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeden önce bazı Müslüman ülkelerde din ahlakından uzak, zalim ve acımasız karakterli kişilerin iktidarda olacaklarına işaret etmektedir ki günümüzde de baktığımız zaman bunu çok detaylı ve sayı bir şekilde görebiliyoruz. Bu durum tamam. İran ile yaptığı savaşta 3 milyonluk nüfusunu yaklaşık 1 milyonunu kaybeden Irak'ta faşist diktatör Saddam Hüseyin halkına dayanılmaz işkenceler ve zulüm uygulamıştı. Çok iyi hatırlıyoruz ki resimde de görüyoruz. 1979 yılında Sovyet Rusya tarafından işgal edildiği günden itibaren Afganistan'da istikrarsızlık ve kargaşa hakim olmuştur. Suriyeli Müslümanlar Hafız Esad'ın 30 yıl süren diktatörlüğü boyunca çeşitli acımasızlıklara maruz kaldılar. Kadınlara tecavüz edildiği, erkeklere her türlü işkencelerin uygulandığı katliamlarda bazı şehirler tamamen ortadan kalktı ki gazete küpürüne de baktığımızda o dönemin Suriye kaynıyor diyor. Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti 1977 ve 1991 yılları arasında yaklaşık 2000 Müslümanın katledildiği, 7000 kişinin de hiçbir mazeret gösterilmeden tutuklanıp işkence gördüğü katı bir rejimle yönetilmişti. Somali'de 1969 yılında 1991 yılına kadar yaklaşık 20 yıl boyunca doğrudan Müslümanlara hedef alan tüm General Muhammed Said Baren'in liderliğinde baskıcı bir rejim uygulandı. Sadece Müslüman diye bu zorluğu, bu baskıyı görüyorlar. Tunus'a baktığımızda 31 yıl boyunca Habib Bourguiba'nın dikta rejimi altında yönetildiği, kendisi hayat boyu Cumhurbaşkanı ilan eden Bourguiba, iktidarda olduğu müddetçe Müslüman halkı baskı altında tutmuştu. Evet. Çok net görmüş oluyoruz şu anki durumunda Müslümanları. Hakikaten de baskı ve zulüm altındalar. Ama biraz önce dediğimiz gibi bu durum ümitsizliğe kapılmak yerine çok büyük müjde olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alameti olarak görüp, ki öyle, çok dua edip Allah'a yalvarıp Mehdi Aleyhisselam'ı inşallah başımıza geçirmesini ve bu zulümün kalkması için dua etmemiz gerektiğini görmüş oluyoruz.
İnşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Bir de böyle Müslümanlar çok güzel, çok alim, çok mübarek büyüklerimiz var başımızda halen. Allah razı olsun onlardan. Onların sözlerine itibar etsinler, onları dinlesinler. Yani çünkü onlar hep bir ağızdan Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili, geldiğiyle ilgili, aşkla, şevkle, özlemle bekledikleriyle ilgili çok güzel açıklamalar yapıyorlar.
Evet.
Ve bu mübarek zatlar gerçeği, doğru ve hakkı daima söylemiş ve bundan hiçbir zaman ödün vermemiş kişilerdir. Dolayısıyla biz bir kişinin doğru söylediğini, söylediği ve yaptığının birbiriyle uygun olduğundan, anlattığı konuların kaynağından, yani Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve İslam alimlerinin açıklamalarına dayalı olduğunda anlarız. İşte o mübarek, bu güzel İslam alimlerine baktığımızda da bunu görüyoruz. Onun için bir kişi ahir zamanla ilgili, Mehdiyetle ilgili bir açıklama yapar ise hemen Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği birçok ayet vardır. Hadis-i şerifler oldukça fazladır. Kıyas ederiz. Uygunsa kabul edilir. Uygun değilse o kişinin kendi görüşü ve kanaatidir. Bundan, bu mübarek şahıslardan, zatlardan, kıymetli zatlardan hocalarımızın birkaç tane açıklamasını paylaşalım. İzleyicilerimiz duysunlar. Bakalım bu değerli İslam alimleri ne söylüyorlarmış.
İnşallah.
Ona göre diğer açıklamalarla kıyas etsinler. Şeyh Nazım Adil el-Hakkani Hazretleri, hepimizin çok çok sevdiği, hocamızın çok çok sevdiği bir büyüğümüz.
Maşallah.
Şöyle bir sohbetinde şöyle buyuruyor. En şerefli asırların içerisinde Efendimizin asrıdır. Niçin? Efendimizin içinde bulunduğu, yaşadığı zaman olduğu için. Bütün şeytanların, deccallerin, Allah'a yol kesicilerin, kafirlerin, müşriklerin asrı bitip, tüm şerefsizliklerin sona erip, bakın ahir zaman ne kadar güzel anlatıyor, şerefsiz insanlar olacakmış. Yani ahlaksız, şerefsiz insanlar olacak diyor. Var, ahir zamanın özelliğidir, bu şerefsizleri görüyordur Müslümanlar. Bitip tüm bu şerefsizliklerin sona erip, Hazreti Mehdi Aleyhisselam 2000. yıllarda hazır olsun. Ve 2000. yıllardayız işte. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam 21. asrın içinde gökyüzünden inip yeryüzünde hazır eylesin. İnancımız budur şimdi. Asrın yarısından fazlası bu suretle Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin mevcudiyetiyle şeref kazanacaktır. Ya bize şerefimiz geliyor ya. Yani samimi olan, iman eden, Müslüman olanların şerefi geliyor ya. Senin yani Cenab-ı Allah'ın gönderdiği, değil mi? Mübarek şahıslar. Bir tanesi Ullazim peygamber, diğeri Cenab-ı Allah'ın halifesi. Yani samimi mümin olan kişilerin şerefidir işte bu, izzetidir, onurudur, değil mi? Onlar Kur'an'ı ayakta tutacak. Kur'an'ın durumu ortadadır. Kimse okumuyor. İnkar ediyor herkes büyük kısımda. Onlar Kur'an'ı en şerefli, en layık olduğu yere getiriyor yeryüzünde. Bir kez daha. Zaten en şerefli, en layık olduğu yerdedir. Bizim vicdanımızda, gönüllerimizdedir Kur'an ama. Kur'an'a karşı bir savaş var. Mücadele var. Bu mücadeleyi, bu savaşı fikren durduracak olan izzeti ve şerefe nail olmuş kişiler, mübarek şahıslar gelecek. Niye sevinmiyorsun sen? Niye müjdelenmiyorsun böyle iki mübarek şahısla da hayır gelmeyecek diyorsun? Sen mi yapacaksın? Yapmıyorsun da. Bir şey de yaptığın yok. Üstelik yani yapıp yapmaman da önemli değil. Bu bir kaderdir. Zaten Mehdi Aleyhisselam'da Hazreti İsa'da gelmiştir. Sen yapsan da bir şey olmaz, yapmasan da, ama yapmıyorsun da. Bir de çok çirkin şeyler yapıyorsun üstüne üstlük. Değil mi? İnsanları kandırıyorsun. Böyle şeyler Cenab-ı Allah görüyor bunları. Onun için izleyenlerimiz bu mübarek şahısların onurlu ağızlarından çıkan sözlere dikkat kesilsinler. Dikkatle dinlesinler ve çok iyi anlamaya çalışsınlar. Mehdi Aleyhisselam bir gerçektir. Yani böyle ruh gibi, hayal gibi, şahs-ı maneviyi gösterenler, bu bir mühendislik çalışmasının bir parçasıdır. Mehdi Aleyhisselam aleyhindeki bir çalışmanın bir parçasıdır. Bunlara itibar etmeyecekler, inanmayacaklar. Hadimül Fukara Abdullah Gürbüz Hazretleri, Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri olarak da anılır. Üstadımız Abdullah Gürbüz Kıdise Sürü Hazretleri 2004 yılında Muharrem ayının 10. yani aşure günü, aşure günü yani 1 Mart sabahı saat 6.30'da bu fakiri yanına çağırdı. Efendi Hazretlerine, efendim kardeşlerimizin sormak istedikleri sorular var. Müsaade buyursanız bunları sormak isterim dedim. Tabi evladım, sor dedi. Efendim, İsa Aleyhisselam ve Mehdi Resul'e ulaşıp 10 asker olacak mıyız dedim. Efendi Hazretleri, İnşallah. İsa Aleyhisselam ve Mehdi Resul'e ulaşacaksınız buyurdular. Ya 2000'li yıllarda olacak bu. Yani 1500'lerde değil. 2000'li yıllarda olacak. Veya işte ya efendim 2500 bilmem kaçta olmayacak yani. Şimdi olacak. Olmuştur zaten de mübarek zuhurunu bekliyor. Hocamız da müjdeliyor bize, Allah razı olsun. 10 yıl ya ne var? Yani çok değil ki, o yıl ömrü olan görür. Zaten kaç yaşına geldik? Yıllar böyle ve zaman çok süratli geçiyor. 10 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Ha, o zaman ne diyecekler, onu da ben merak ediyorum açıkçası. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde, Hz. İsa zuhur ettiğinde, birlikte namaz kıldıklarında imanın nuruyla onu daha önce tanımış insanlar gurur duyacaklar. Bu iki güzel mübarek şahısla. Peki onların aleyhinde faaliyet yapanlar ne yapacak? Hep beraber göreceğiz o zaman.
Çok utanacaklar demişti hocamız.
Evet, işte utanacakları işler yapıyorlar. Yani hocamızdan Allah razı olsun onları da uyarıyor, hatırlatıyor. İleride utanacakları işler yapıyorlar. Bunlardan bir an önce vazgeçmeleri için yani.
İnşallah.
Gözlerini açıyor inşallah.
Bir ayet okuyayım ben Sayın Hocam, biraz önce bahsettiğim konuyla ilgili. Şeytan Allah'a sınırım. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar buyuruyor Allah ayette. Elçinin söylediği söz bildiriliyor. Demek ki ahir zamanda bir kısım insanlar Kur'an'ı terk edecek. Yani kendi kafalarına göre hareket edecekler. Ve Allah'ın ayeti bildirdiği gibi bize Allah bunu emretti diye insanlara terkini verecekler. Ama anlattıkları şeylerin, konuların hiçbir şekilde Kur'an'la alakası olmayacak. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Gerçekten hani kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, samimi kardeşlerimiz çok dikkatli olması gerekiyor. Yani uyanık olması gerekiyor. Çünkü nefsine göre hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü bazen diyorlar işte, ya bu ateistler işte görüyorlar da aslında görmezden geliyorlar, işlerine gelmiyor diyorlar mesela bazı Müslüman kardeşlerimiz. Ya aynı durumun içerisinde onu diyen kişiler de olabilir.
Evet.
Tamam.
Kulunu şeytandan Allah'a sınırım. Cenab-ı Allah Tevbe suresinin 32. ayetinde ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Cenab-ı Allah.
Evet.
Yani senin söylediğin konuya da paralel olarak inşallah Akın Hocam bu bir kaderdir inşallah. İslam birliği olacak. Serdar Hoca'nın dediği gibi hocamız müjdeliyor. 10 yıl diyor inşallah. Allah'ın izniyle görmek için de dua ediyoruz. İnşallah. Allah kendi nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemiyor diye de evet. Yüce Rabbimiz bildiriyor.
İnşallah. Evet. İnşallah. Müşrikler istemese diye geçiyor bir ayette. Allah nuru tamamlayacak. Müşrikler istemese diye Allah ayeti sonlandırıyor. Başka bir ayette de kafirler istemese de.
Maşallah.
Yani müşriklerle kafirler istemiyor İslam'ın dünya hakimiyetini. Münafıklar istemiyor İslam'ın dünya hakimiyetini. Ama İslam dünyaya hakim olacak. Evet. Göreceğiz bunu inşallah. Evet. Ne kadar istemesen. Evet.
Biz istiyoruz.
Evet.
Hocamıza da bu konuda elimizden geldiği kadar yardım etmeye gayret ediyoruz. Ve bunu da görecekler yani. Bakın bir mantık daha çok önemlidir. Meleklerle ilgili öne sürdükleri. Akıllarda çok iyi otursun diye son bir ayet söyleyeceğim. Zaten vaktimiz bitmiş. Şeytanın Allah'a sınırım. Veya öne sürdüğün gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza haşa şahit olarak getirmelisin diyorlar. Yani bakın gördünüz mü? Bu kafa, bu mantık aslında bunun içinde, bu kafanın, bu mantığın içinde ne var? Adam diyor ki Allah'ı veya haşa melekleri şahit olarak getirdi. Yani Allah'a inanan, Allah'tan korkan, Kur'an'ı anlamış, hadis-i şerifleri tam kafasında oturtmuş bir Müslüman öyle der mi? Yani bana Allah'a şahit getir. Yani Cenab-ı Allah söylüyor zaten Allah, bir insanın diyor görüşmesi mümkün değildir diyor bir şey olmadan, vesile olmadan. Bu Kur'an'a aykırı bir açıklama değil mi? Aykırı. Demek ki işte böyle açıklamalar yapanların asıl bilinç altında yani kafaların içinde gizledikleri asıl şey bu kişilerin Allah'a inanmadıklarıdır. İnkarcı olduklarıdır. Peygamber Efendimiz'e tabi olmamalarıdır. Yani asıl bizim perdenin arkasında görmemiz gereken şey budur. Nasıl görürüz bunu? İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine tam bağlılık gösterirsek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine tam bağlılık gösterirsek, İslam alimlerinin, bu mübarek şahısların açıklamalarına tam bağlılık gösterirsek, bu kişiler böyle turnusol kağıdı gibi böyle hemen tak, bir söz söyler ağzından, bir laf eder, hemen anlarsın ne olduğunu o kişinin. Kur'an'a uygun biri midir, değil midir? Veya Kur'an'da tarif edilen hangi karaktere uygundur? Bakın dediği gibi münafık mıdır, fasık mıdır, müşrik midir, inkarcı mıdır, küfür müdür? Hemen anlaşılır. Ama Kur'an'a ve hadislere tam tabiyet gerekir. İnşallah. Çok yükülmek gerekir inşallah.
İnşallah.
Evet süremiz bitmiş herhalde. Bir araya gidiyoruz sonra tekrar birlikteyiz inşallah.
Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir videomuz var. Onu izleyelim ondan sonra tekrar beraber olacağız.
Bazı kuşlar tüm mucizevi özellikleriyle beraber bir yeteneğe daha sahiptirler. Öğrenme. Anlama, öğrenme yeteneği bakımından konuşan kuşlar arasında gri Afrika papağanlarının en iyi oldukları bilinir. Papağanların çarpıcı özelliklerinden biri, konuşmaları nesnelerle ya da hareketlerle ilişkilendirebilmeleridir. Örneğin bir süre her sabah kafesinin üzerindeki örtü kaldırılırken kendisine günaydın denen bir papağan, bir sabah örtüsü kalktığında bu kelimeyi kendiliğinden söyleyebilir. Üstelik çoğu kuş bunları kendilerine özel olarak öğretilmediği halde yapabilir. Bunun nedeni söz konusu kuşların bu olaylar esnasında geçen konuşmalar arasında ilişki kurabilmeleridir. Uzunca bir süre papağanların ve diğer konuşan kuşların sadece taklit yaptıkları düşünülürken, yapılan araştırmalarla bu canlıların şaşırtıcı zihinsel yetenekleri olduğu anlaşılmıştır. Hatta bilim adamları, kuşların iletişimindeki kompleksliğin daha yeni yeni anlaşılmaya başladığına inanmaktadırlar. Profesör Iron Paperback'in 1977 yılından beri hayvan davranışları konusunda yaptığı çalışmalar, kuşların konuşma ve anlama yetenekleri hakkında derinlemesine bilgi vermiştir. Bu çalışmaların en dikkat çekici olanı, bir Afrika papağanı olan Alex ile yapılmıştır. Alex, belirli kelimeler kullanarak araştırmacıyla iletişim kurabilmekte, kendisine verilen emirleri anlamakta, kendi isteklerini dile getirebilmekte, sayı sayabilmekte, cisimleri, renkleri, şekilleri tanıyabilmektedir. Bu kabiliyet bilim adamlarına göre yüksek bir şuur göstergesi olan öğrenme sonucunda gerçekleşmektedir. Bu papağan yapılan çalışmalar sonucunda sıfatlarla ilgili cümlecikler de öğrenmiştir. Örneğin kırmızı, mavi, yeşil, sarı, turuncu, gri ve mor renkleri birbirinden ayırt edebilmektedir. Cisimlerin sayısını ayırt etmek için 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarını kullanabilmektedir. 5 farklı şekli 2, 3, 4, 5 veya 6 köşeli olarak isimlendirebilmektedir. Bir oyuncak araba gösterildiğinde onun ne olduğunu söyleyebilmektedir. Aynı zamanda belirli bir renkte ve şekilde olan cisim için yeşilin ve 3 köşelinin farklı bir kategoriyi temsil ettiğini anlamıştır. Hangi renk ya da hangi şekil gibi sorulara her iki özellikten birine göre cevap vermektedir. Diğer bir deyişle, bir eşyanın rengi kendisine sorulduğunda şekliyle ilgili bir cevap vermemekte, eşyanın rengini söylemektedir. Aynı şekilde eşyanın biçimiyle ilgili sorulan sorulara da doğru cevap vermekte, kendisinden kare cevabı bekleniyorsa renkle ilgili değil, şekille ilgili bir cevap vermektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda görülmüştür ki Alex eğitimlerde kullanılmayan isim, renk, şekil ve malzemeler hakkında da doğru cevap verebilmektedir. Örneğin iki farklı renkte anahtar gösterilip hangi renkte olanın büyük olduğu gibi yönlendirilmiş bir soruya doğru cevap vermektedir. Veya aynı anahtarları gösterip aralarındaki fark sorulduğunda renkleri olduğunu söylemektedir. Tell me what's different. Color. Good parrot. You're right. Different color. All right, now look. Kuşkusuz bunlar Allah'ın yaratmasındaki ilim ve aklın birer göstergesi olarak bizi düşünmeye sevk etmelidir. Kuşları konuşma, taklit etme gibi çeşitli kabiliyetlerle yaratan Allah'tır. Allah'ın dilemesiyle bu hayvanlar kendi beyin kapasitelerinden beklenmeyecek ölçüde üstün bir yetenek göstermekte ve insanları hayrete düşürecek davranışlar sergilemektedirler.
Evet. Videoda görüyorum. Gerçekten çok bir enteresan yani. Bir papağanın böyle hem normal soru soruyor, bir cevap veriyor soruya. Yani beklenen cevabı veriyor bir de. Gerçekten hayvanlardaki bu değişik davranışlar çok büyük bir iman hareketi. Şimdi lir kuşu var. Daha önce de göstermiştik bu kuşu. Duyduğu bütün seslerin aynısını çıkarabiliyor. Çok enteresan bir kuş. Ona bakalım. I guess there are lots of contenders, but this bird must be one of them. The superb larder of South Australia. Şimdi burada bazı... Lir kuşunun kendine ait sesi değil. Biz onu belirtelim de bu kendi sesi değil. Başka kuşların seslerini çıkartıyor şu anda. O kuşlar da kendi cinsinden birisi bir kuş ötüyor diye zannedip ona karşılık veriyorlar. To persuade females to come close and admire his plumes, he sings the most complex song he can manage. And he does that by copying the songs of all the other birds he hears around him, such as the kookaburra. Farklı farklı. It's a very convincing impersonation. Kuşların seslerini çıkartabiliyor. Even the original is full. O cinsteki kuşlar da cevap veriyor ona. He can imitate the calls of at least 20 different species. Başka bir kuşun sesi. He also, in his attempt to outsing his rivals, incorporates other sounds that he hears in the forest. That was a camera shutter.
Fotoğraf makinesinin deklanşör sesi.
And again. Bayağı bir fotoğrafını çekmişler demek ki. Yani. And now a camera with a motor drive. Araba alarm sesi.
And now the sound of crossbows and their chainsaws working nearby.
Kuştan geliyor. Yakınlarında ağaç da kesmişler anlaşılan o ağaç kesme sesleri de aynı. Evet. Yani normal böyle işte doğada çamurun içinden böyle bir şey çıktığını iddia ediyor evrimciler. Yani çıkamayacak.
Ya her şey tesadüf diyorlar ama tesadüflerin nasıl olduğunu bir türlü açıklayamıyorlar. Yani o da çok süper garip yani. Evet. Tesadüf. E nasıl oldu diyoruz? Tesadüfen oldu. Tamam, tesadüf nasıl oldu diyoruz.
Random.
O da tesadüfen oldu diyor. Biraz daha sıkışınca Çetin dediği gibi random diyor. Random ve tesadüf demek. Ya olmuyor işte yani, değil mi? Karanlık içinde karanlık bir durum. Vazgeçsinler artık. Ayrı zamandayız, böyle şeylerle insanları oyalamasınlar. Doğru da söylemiyorlar. Şimdi Cenab-ı Allah tabii iman edenlere, Allah'ı sevenlere, Allah'tan korkanlara bir güzellik olsun diye yaratıyor bunları. Çünkü biz şunu görüyoruz. Cenab-ı Allah, ahirette hocamız söylemişti onu, tüm hayvanları konuşturacak. Yani dilediği hayvanları dilerse konuşturduğunu da Cenab-ı Allah bize şimdiden de gösteriyor. Yani bir hayvanın insan gibi konuşabilmesi hayret verici, şaşırtıcı bir durumdur. İnsanın olağanüstü teknik bir şartlar altında yaptığı konuşmanın aynısını bir hayvanın yapması hakikaten, değil mi? İnsan bir düşünür yani, bu nasıl oluyor? Bu hayvan nasıl konuşuyor der. Cevabı tesadüf olamaz. Çünkü konuşuyor hayvan. Yani artık orada tesadüfün tesisinden söz etmek mümkün olmaz. Kaldı ki konuşma insan için bile olağanüstü şaşırtıcı bir durumdur. Çünkü hiçbir çocuk hiçbir gramer, dil bilgisi dersi, eğitimi, kursu almadan belli bir yaşa geldiğinde konuşmaya başlar. İnsanda şöyle bir şey oluyor, ülfet oluyor. Canım işte çocuk doğar, belli bir yaşa kadar gelir. O yaşa geldi mi de işte 3-4 yaşında, 5 yaşında neyse konuşmaya başlar zaten dediği için bu insanlara çok normal geliyor. Ya kardeşim, çocuk konuşmaya başladığında dil bilgisi kurallarıyla konuşuyor. On binlerce kelime var. Bu çocuk bunu kimden öğrendi? Yani annesinden, babasından mı öğrendi dil bilgisi kurallarını? Mesela insan konuşurken cümle kurar kafasında. Bu teknik bir durumdur. Teknik bir konudur bu. Ama hiç kimse cümle kurmak için bir enerji sarf etmez. Veya cümle, anlamlı bir cümle kurmak için derin düşünceye dalmaz. Veya konsantrasyona girmez. Doğal akış içerisinde zaten konuşur. Bebek ve çocuklar. Evet. Şimdi bu durumu çok böyle sıradan gibi görmek yanlış. Niye yanlış? Çünkü bu hala dil bilimcilerinin çözemediği bir durumdur. Yani siz şey yapıyorsunuz evrimciler, canım bu tesadüfen olmuştur diyorsunuz ya. Ya kardeşim bak, dil bilimci adam, uzmanı bu işin, bilim adamı. Bunun çocuğun nasıl konuşmaya başladığını hala çözemediler. Yani bırak sen şeyi, tesadüfü. Bu günümüzde matematiksel bir sırdır. Kelimelerin nasıl yan yana geldiği, bunların nasıl manalı cümleler haline geldiği ve mana ifade ettiği konusu hala matematiksel bir sırdır. Ama iman edenler şunu bilir, canlıları ve o sevimli hayvanları Cenab-ı Allah konuşturur. Nasıl konuşturur? Cevabını Kur'an-ı Kerim'den buluyoruz. Şeytandan Allah'a sınırım. Kendi derilerine dediler ki, niye aleyhimizde şahitlik ettiniz? Dediler ki, her şeye nutku verip konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi ilk defa o yarattı ve ona döndürülüyorsunuz. Bakın, insanın derisi de konuşur. Ahirette konuşacak. Derisi. Yani Cenab-ı Allah'ın bir varlığı konuşturması için ses tellerine, dile, ağza ihtiyacı yok. Ol der, konuş der, konuşur. İster hayvan, ister insan. İşte hayvanın konuştuğunu zaten şu an görüyoruz biz. Ki ahirette hepsi konuşacak demişti hocamız, cennetteki sevimli hayvanlar. Onun için hani teknik bir konu değil, nutuk verip konuşturma vardır. Esas olan budur. Onu da bu ayetten anlıyoruz. Bir ayet-i kerime daha söyleyeceğim. Şeytanın Allah'a sınırı. İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti diyor Cenab-ı Allah. İşte bak, biz beyan etmeyi, konuşmayı, anlatmayı Cenab-ı Allah'tan öğrenmişiz. Cenab-ı Allah öğretmiş bize onu. O yüzden hiç kimse düşünmez konuşurken. Çünkü beyanı bilir. O yüzden hiç kimse plan yapmaz. O yüzden kafasında cümle kurmaz konuşmadan önce. Doğrudan konuşur. Çünkü nutuk veren Cenab-ı Allah'tır. Beyanı veren Cenab-ı Allah'tır inşallah.
İnşallah. İnşallah evet. Doğada muhteşem canlılar görüyoruz. Yine iman hakikatlerimiz, imanımıza güçlendirecek canlıları görüyoruz. Muhteşem canlılar ve evrimciler bunların neredeyse hepsini tesadüf olarak algılıyor. Öyle algılamak istiyorlar daha doğrusu. Öyle diyelim. Onların yine tesadüf olarak algıladığı bir canlı var. Kurbağa. Ben de biraz kurbağadan bahsetmek istiyorum. Kurbağa da derisine renk veren kromatofor adlı bir pigment hücresi var. Bu pigment hücresi sayesinde kurbağa parlak yeşil renkli yapraktan çamurlu bir ortama, çamurlu bir gölete atladığında derisinin renginde hızlı bir değişim oluyor. Allah'ın kurbağanın vücudunda bu var ettiği mükemmel sistemle meydana gelen değişim bu canlının yırtıcı hayvanlara karşı korunmasını sağlıyor. Böylelikle yaşadığı ortamda renklerine mükemmel bir uyum sağlayarak görünmez hale gelen kurbağa düşmanlarından kolaylıkla kurtulmuş oluyor. Bunun en büyük sebebi de biraz önce bahsettiğim kromatofor adlı pigment hücresi. Pigmentler renklerin yansımasını sağlayan moleküllerdir. Başka bir ifadeyle bir maddenin yansıttığı renk kendisini oluşturan pigment moleküllerine bağlıdır. Fakat her pigment molekülün atom yapısı farklıdır. Bu yüzden de kurbağanın derisindeki yeşil rengin oluşmasına neden olan da bu farklılıktır. Kurbağa derisindeki pigment moleküllerinin atomlarının sayısı, çeşidi ve dizilişleri yalnızca bu canlıya özgüdür. Kurbağanın pigmentlerine çarpan ışık yeşil renk tonunun yansımasına neden olur. Pigmentler bu canlıdaki hormonlar sayesinde şekil değiştirirler. Bunun için hücrenin içindeki pigment çevresine dolaşırlar ve gelen ışığın yoğunluğunu değiştirirler. Bulunduğu zeminin rengini alan bir kurbağanın böyle bir işlemi kendi iradesiyle ya da tesadüfen gerçekleştirmesi mümkün değildir. Hani hangi akla hizmette bunu yapıyor? Yani kendi başına bunu yapması mümkün değildir. Elbette ki her canlıya önemli özellikler bahşeden Allah sayesindedir bu. Bu kamuflaj özelliğini de kurbağaya bahşetmiştir. Üstün akıl ve bilgi sahibi olan Allah sayesindedir bu özellikte. Öncelikle her seferinde aynı rengin oluşması bile aynı değişimin gerçekleşmesi çok büyük bir mucize. Yani bir laboratuvar ortamında kurbağanın rengini bizim oluşturmaya çalıştığımızı düşünürsek hiçbir bilgimiz yokken elimizde ne kadar gelişmiş imkanlar olursa olsun biz kendi başımıza hiçbir bilgimiz olmadığı halde istediğimiz sonuca ulaşamayız. Kesinlikle ulaşamayız. Hani kurbanın yaşadığı ortamla uyumlu rengi bırakalım. Hani her seferinde aynı rengi tutturma şansımız bile neredeyse sıfır. Hiçbir bilgimiz yokken. Fakat kurbağalardaki bu muazzam sistemin sebebi tabii ki Allah'tır. Bunun tesadüflerle oluştuğunu iddia etmek akıl dışı bir maşallah iddiadır. Maşallah yeryüzündeki kusursuz yaratılış Rahman olan Allah'a aittir. Allah Nahl suresinde şöyle bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Nahl suresi 13. ayet. Yani bu canlıda da görüyoruz ki bir akla hizmet olmadan, hiçbir akla iradesi olmadan sadece bulunduğu ortamda rengini değiştiriyor ve bunun tesadüf olarak açıklanıyor evrim tarafından. Komik gerçekten, yani muhteşem bir özellik. Her canlıda ayrı ayrı özellikler varken Allah her canlıyı özene bezene yaratmış. Bunu da görüyoruz. Bu da imanımızı güçlendiriyor.
Evet, herhalde. Evrimciler aklıma geldi, çekiliyorum. Kurbağa kadar yani akılları kıyas edilse iyi olur. O zaman kimin akıllı kimin akılsız olduğu herhalde anlaşılır. Şimdi mesela kurbağanın aklı olduğunu iddia ediyorlar. Veya mesela kurbağanın renkleri bildiğini iddia ediyorlar.
Evet, bir de öyle bir şey var. Yani nereden bilecek bulunduğu rengin yeşil veya kahverengi olduğunu veya yaprakta olduğunu, bataklıkta olduğunu kendi nasıl ayırt edecek?
Evet.
Aklı olmayan bir canlı.
Evet. Evet. İşte insan hayret ediyor yani. Bu da ahir zamanın mucizesi. Yani evet. Çünkü insan sorar yani kurbağa kadar aklın var mı diye sorarlar o zaman. Çünkü yapsana kardeşim, sen akıl ve şuur sahibi birisin. Hadi değiştirsen rengini. Değil mi? Şimdi mavi buranın örtüsü diye. Otur şunun üstüne de masmavi bir şey ol mesela. Yani
Ya olmayacak şeyler, samimi değiller. Bu çok önemli. Yani samimi olan biri bunların kendi kendine olamayacağını, tesadüfen asla olamayacağını, akıl sağlığı, şuuru yerinde olan herkes anlar bunu o bir bakışta.
Evrimcileri bir laboratuvara soksak, hani biraz önce dediğim gibi biliyorlar nasıl olduğunu ama nasıl yapacaklarına dair bir bilgileri yok. Ama ellerinde bütün imkanlar mevcut. Hı-hı. Onlar yine yapamayacaklar bunu. Yani ne kadar uğraşsalar bile bilgi olmadığı zaman asla evet, yapamazlar bunu.
Bir laboratuvardan yani bahsediliyor. Yani o canlıların öyle bir imkanı yok.
Evet, onların öyle bir
yani
imkanı yok.
Her türlü imkan eline veriliyor değil mi?
Evet, doğuştan itibaren bu özelliğe sahipler. Hani zamanla da kazanılan bir özellik değil. Evet, evet, bu yönden de evrimcileri çürüten bir özellik yani. Evet.
Soruyor ya şeyde haber, Yiğit Bulut'un programında, laboratuvar ortamında böyle bir gözlem oldu mu? Henüz olmadı ama ben inanıyorum olacak diyor mesela.
Henüz yapamadık, kusura bakmayın.
İnşallah.
Bunlar laboratuvardan, benim de aklıma şu geldi. Bu evrimciler biraz açık havaya çıksınlar. Hakikaten böyle orman, çayır.
Oksijen alsınlar.
Tabii çok güzel yerler var. Hayvanların yaşadığı böyle alanlar. Oraya çıkıp baksınlar. Yani evde oturmayla, laboratuvarlara kapanmayla veya böyle müzelerin karanlık depolarında fosil saklayacağız diye uğraşırlarsa dışarıdaki canlıları ve onların sahip oldukları olağanüstü özellikleri göremez hale geliyorlar. Ama dışarı çıksınlar, açık havaydır, oksijen de iyidir, kafayı açar. O kurbağanın, o tırtılın, o efendim karıncanın, o termitin, o papağanın kendi kendine bunları yapamayacağını çıplak gözle gören, teknik bilgi şart değil, herkes anlar, herkes kavrar.
Her bir canlının kendine ait çok muhteşem yaratılış özellikleri var. Yani bu hep hani bir canlıda olur, iki canlıda olur. Hani tamam dersin, tesadüf olabilir ama her canlıda ayrı bir özellik var yani. Bu asla tesadüfle açıklanamaz.
Evet, maşallah. Tabii. O da mesela bitiricidir. Darwin ve evrim teorisini savunanlar arasından. Her canlının bir kere çok fazla sayıda farklı canlı türü var. Bir de her türün kendine has özellikleri ayrı var. Ayrı, ayrı ayrıdır bunlar, Çetin dediği gibi. Bu mesela içinden çıkılmaz bir durumdur. Mesela bak, önümde var, onu paylaşalım. Darwin diyor ki biz diyor dünyanın her yerine baktığımızda canlıların her birinin ortak, mesela fedakarlık, efendim ne bileyim, özveri, hayatını riske atma gibi özellikleri var. Bir de kendilerine has özellikleri var. Kendi yaşadıkları ortama uygun özellikleri var diyor. Şimdi bu işin içinden çıkamadım ben diyor. Çünkü diyor böyle olduğuna göre bu durum diyor. O zaman diyor canlılara bunu kim öğretti diyor. Yani bu bir bilgi. Teknik bilgidir bu. Birinin öğretmesi gerekiyor. Çünkü canlı kendi kendine bunu yapamaz. Zaten gördük işte, yani canlıların akıl şuur sahibi değiller. Yok işte, hayvan adı üstüne yani. Ama biri de bunları eğitmiş olması lazım bu konuda. O uzmanlığı vermiş olması lazım, o bilgiyi. Kim öğretti bunları? Kendi de soruyor. Kendi kendine çelişkiye düşmüş. Sonra diyor ki, bu çelişkisini anlatıyor. Bir tek kuşakta alışkanlıkla birçok içgüdü edinildiğini ve sonra ardından kuşaklara soya çekimle iletildiğini varsaymak ağır bir yanılgı olur diyor. Bildiğimiz en şaşırtıcı içgüdüler, örneğin bal arısının ve karıncaların birçoğunun içgüdüleri alışkanlıkla kazanılmış olamaz diyor. Yani evrimciler diyor ya, işte kademeli birbirinden efendim gelişerek doğal seçilimle gibi bir masal anlatıyorlar. Ne olmuş? Böyle acayip sistemler olmuş. Sonunda arılar işte o matematik harikası, geometri harikası, logaritma harikası petekleri yapmışlar. O da diyor ki ya ben peteğe baktım, hesaplar gördüm burada, matematik hesapları gördüm. Dolayısıyla bunun alışkanlıkla kazanılmış özelliklerle yapılabilecek bir petek olmadığını gördüm diyor. Bak ne demiştik az önce? Teknik bilgiye ihtiyaç yok. Çıplak gözle ama samimi olacak. Peteğe bakan biri bunun bir akıl ürünü olduğunu, değil mi? Burada bir akıl olduğunu ve hesap olduğunu maşallah görür. Bu aklın ve o hesabın da arıya ait olmadığını hemen anlar.
Sonuçta hani matematik problemi çözmüyor ki arı orada, hani evet, yapa yapa öğrenecek bir durum değil o. Direkt evet, hani kendi direkt üretiyor. Yapıyor. Direkt hani evet, en baştan itibaren o şekilde öğretiyor. Zamanla öğrenmiyor bunu.
Evet, evet, evrimci lafını kesiyorum Serdar Hocam. Bunu Yüce Allah da bildiriyor Kur'an'da. Evet. Yani kendileri de biliyorlar onu bütün bu güzelliklerin Yüce Rabbimiz tarafından yaratıldığını biliyorlar. Şeytandan Allah sanırım Nem suresinin 14. ayetinde şu şekilde buyuruyor Allah. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Biliyorlar. Yani Yüce Rabbimiz bildiriyor. Ama Allah'a inkar etme istekleri inatlarından dolayı diretiyorlar. Yoksa nereye bakarsak bakalım muazzam bir düzenin, kusursuz bir düzenin, bir aklın olduğunu görüyoruz.
Serdar Hocam önceki bölümlerde de bununla ilgili bir şey söylemişti. Yani onlar bildikleri halde Allah'a karşı böyle yapmak zorundayız tarzı bir açıklamaları vardı.
Maşallah.
Hani bildikleri halde onlar neyin ne olduğunu bizim kadar çok iyi biliyorlar yani. Kesinlikle. Hocalarımız kadar çok iyi biliyorlar. Maşallah. Ama bu yönde onlar zorundalık olarak görüyorlar bunu.
Evet, meslek ya bu.
Evet, aynen.
Meslek yani.
O... Sadece meslekleri uğruna evet. İnsanları kandırmaya zorunluluk olarak evet. Görüyorlar.
Ya meslekler derken şeyi kastetmiyorum. Hani işte matematik, fizik, evet, kimyacı anlamında demiyorum. İnkar.
Evet, inkar.
Bunu meslek olarak. Mesela evrim teorisini savunmak bir meslektir mesela. Nedir? Hatta biliyoruz değil mi? Bunun karşısında para alıyorlar zaten. Ya menfaati var adamın yani. İşte geçen... Dünkü akşam programı doktorla akın programında doktor anlattı. Yani adama 15 milyon dolar veriyorlar diyor. Bir tane kafatasını incelemek için diyor.
15 yıl.
15 yıl sürüyor diyor. Yani menfaat var orada. Bir maksat var. Bir çıkar var. Çok belli. Yani bu bir kafatası olsa insan bunu anlamaz mı? Hem de bilim adamısın sen. Antropologsun diyelim. Değil mi? Bakarsın anlarsın yani bunun hayvana mı ait. Zor değil ki testleri var. Karbonu var, uranyumu var, moleküler testleri var. Yaparsın, anlaşılır konu. Yani 15 yıl, yani değil mi? Niye? Çünkü her ay birkaç milyon dolar alıyorsun da ondan. Belli yani durum.
Doktor hocam dün dedi ya, hani onların ailevi ihtiyaçları, okul gelişleri vesaire. Bir şekilde işte karşılamaları lazım.
İşte meslek yani, evet. Bir şekilde karşı ama güzel bir şekil değil bu. Bir şekilde karşılıyorlar da, güzel bir şekilde karşılanıyorlar.
Evet. Böyle. Kendi aralarında... böyle birisi evrimi anlatmaya kalkınca onu alay etmeye kalkıyorlar. Ya sen ya bu kadar, tamam yani araştırma yapıyoruz bu kadar hani işin içerisinde gözüküyoruz ama ya sen gerçekten inanmış gibi bir halin var falan diye böyle. Mesela Ali Demirsoy arkadaşlarına bir hevesle gidip tabii evrimi anlatan arkadaşları bu herhangi bir arkadaşı değil. Evrimi üniversitelerde ateşli bir şekilde anlatan arkadaşlarına gidip hadi gelin size bir konferans düzenleyeyim size evrimi anlatayım dediğinde yani öyle diyorlar sen olayı biraz fazla ciddiye almışsın sen gerçekten yani inanıyor musun evrime gibi bir şey diyor. Ali Demirsoy da kızıyor tabii yani böyle niye öyle diyorsunuz falan diye. İşte bulundukları durum bu.
Yani, maşallah hocamızın vesilesiyle artık herkes aydınlandı. Hocamızın kitaplarından, bilgilerinden inşallah. Eskiden evet öyle bir 150 yıl bir oyalama oldu. Bugün bulunacak, şu halka bulundu, bu halka bulundu. Ortada halka falan yok inşallah. Tek bir gerçek var. Allah'ın muhteşem yaratması var. Allah'ın üstün aklı var. Başka bir açıklama yok.
Aslında bir halka var ama onu gösteremiyoruz. Darwin'in halkası bulundu diye. İnternette yapmışlar. Bunu o meşhur halka bakın işte. Orada kazılar sırasındaki görüntüleri. Darwin'in eski bir fotoğrafını yapmışlar. Tabii bunlar Photoshop. Bilgisini verelim. Sanki müzede kayıp halka sergileniyormuş gibi. Ya işte insanlar espri konusu yaptılar bunu. İnternette ortama baktığımız zaman normalde internet ortamında işte böyle çok ciddiye alınan bir havadaydı bir süre öncesine kadar. Şimdi artık herkes espri yapıyor yani Darwinizmle ilgili. Çünkü insanların üzerindeki büyük kalktı. Ya insanlara şunu söylüyorlardı. İşte bakın biz çok ciddi insanlarız. İşte şeyin eğitimini gördük. Ondan sonra bunlar araştırmalar bizden sorulur. Ne diyorsun? Ne diyoruz biliyor musunuz canlının oluşumuyla ilgili? Tesadüf diyorlardı. E tabii böyle bir ciddi kendinden emin kisveyle sunulduğu zaman ve sürekli telkinle sunulduğu zaman insanlar da demek ki o şekilde olmuş. Demek ki tesadüfen oluşmuşuz diyorlardı. Hocamız son 32 senedir yaptığı çalışmalarda bu büyüyü bozdu. Neccal'in dini bitti artık. Şu anda ayrı zamandayız ve aynı zamanda gerçek İslam hak din gelecek. Deccal'in dini olan, batıl dini olan Darwinizm Allah'ın izniyle yerle bir oldu.
Maşallah. Maşallah. Evet. Şimdi az önce şeyden bahsettik. Çetin'le de konuşurken işte dışarı çıksınlar açık havaya dedik ya. Hani bu benim şahsi görüşüm değil tabii yani. Ama tavsiye ederiz tabii, hayvanları incelesinler bağda bahçede. O zaman hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını anlarlar. Ama bu konu evrimcilerin kendi içinde de paylaştıkları bir konudur. Hatta kendisi de evrimci olmasına rağmen Cemal Yıldırım evrimcilerin bu tutumunu eleştiriyor ve evrimcilerin doğada bir savaş olduğunu zannetmelerinin asıl nedenini, yani neden böyle bir şey var zannediyorlar, onu söylemiş. Bakın çok çok manidardır. Benim söylediğimle de paralel. Diyor ki 19. yüzyılda bilim adamları çoğunluk çalışma odalarında ya da laboratuvarda kapalı kaldıkları, doğayı doğrudan tanıma yoluna gitmedikleri için canlıların salt savaşım içinde olduğu tezine kolayca kapılmıştır. Huxley çapında seçkin bir bilim adamı bile kendini bu yanılgıdan kurtaramamıştır. Bak aynısını söylüyor. Ne diyor? Çalışma odalarında, laboratuvarda kapalı kalmışlar.
Dört duvar arasında.
Kapalı kalmak iyi değildir. Yani vücut sağlığı için oksijene ihtiyacı vardır insanın. Oksijen azaldı mı beyin fonksiyonları da yavaşlar. Ona paralel insanın fonksiyonları da yavaşlar. Onun için açık hava. Tabii. Ya pencereyi açacaksın. Tabii. Ya da dışarı çıkacaksın. Bak ben söylemiyorum. Cemal Yıldırım söylüyor bunu. Çalışma odalarında, laboratuvarlarda kapalı kaldılar diyor. Doğayı doğrudan tanıma yoluna gitmediler diyor. Yani daha önce söylemiştik onu. İzleyenlerimiz şöyle zannetmesinler. Hani evrimciler böyle var ya, o böyle maceracı kılık kıyafet giyip de çocuklar hani böyle programlar yapıyorlar. National'da orada falan. Doğayı inceliyorlar. İşte hayvanlarla iç içeler, böyle yakın çekimler. Alıyor resmini falan. Sonra alıyor götürüyor laboratuvarda inceliyor falan. Öyle değil. Öyle bir şey yapmıyorlar. Evrimciler, yani günümüz evrimcilerinden bahsediyorum. Bunlar hazırcı. Nedir? Zamanında işte o Darwin dedeleri atmış veya ondan önceki ekip atmış bu konularla ilgili bir takım yalanları. Bunlar da o yalanları alıp doğru kabul edip, doğru zannedip yine o kapalı odalarında, kapalı laboratuvarlarında az oksijen bulundurdukları ortam, bulunan ortamlarda okuyup öğrenip sonra da gelip ekranlarda anlatıyorlar. Yapılan budur. Yani öyle ortada bilimsel bir çalışma, inceleme, laboratuvar, gözlem, öyle bir şey yok. Hani niye yapmıyorlar bunu? Her yaptıklarında tek bir gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. O da canlıların sahip oldukları özelliklerle Cenab-ı Allah'ın yarattığını görüyorlar. Onun için yapmıyorlar bak bu çalışmaları. Laboratuvar çalışmaları.
Bir tane laboratuvar çalışmaları var. 60 yıl boyunca mutasyonu ispatlamaya çalıştılar. Bir tane örnek bulamadılar.
Evet. Yani yazık ettiler sineklere değil mi o?
Evet. Tesadüf açıklamaya mutasyonla açıklamaya çalıştılar tesadüfleri. Evet. Yararlı mutasyonlarla, ama 60 yıl boyunca tek bir yararlı mutasyon bile bulamadılar yani.
Evet.
Ondan sonra da bilimsel çalışma yapmanın hiçbir anlamı yok artık. Evet. 60 yıl boyunca da.
Yani değil mi? Yani bir şey 60
yıl. Bu mantık artık hani. Bir yıl bile yapsam o çalışmada belli mutasyon, hiç bir hafta yap, bir gün yap yine belli. Yararlı, evet, mutasyon bulamayacaksın. Evet. 60 yıl boyunca dediğimiz gibi o ihtiyaçları karşılamak için 60 yıl boyunca nesilden nesile.
Maşallah. Evet, doğru inşallah. Böyle. Şimdi mesela yine aynı konuya paralel birkaç tane daha şey paylaşalım. Şimdi Darwin şunu fark ediyor. Şey diyor ya işte efendim diyor içgüdülerle kalıtımsal özellikler nesilden nesile geçiyor. Hayvan bunu içgüdüsel olarak yapıyor ki kendi soyunun devam ettirmesi için yapıyor diyor. Dolayısıyla da o özellikler, mesela benim bugün kazandığım bir özelliği ben kalıtım yoluyla benden sonraki neslime aktarıyorum. İddia bu, masal bu. Şimdi bunun, bu masalı atıyor ama bu sefer kafası karışıyor. Niye biliyor musun? Çünkü az önce sen de dedin ya, çok fazla tür var canlı. Ve her tür farklı özelliklere sahip. Cenab-ı Allah öyle çeşit çeşit yaratmış. Bol bol çeşitli yaratmış. Ve hepsinin kendine has özellikleri var. Şimdi bunu atmış ortaya Darwin. Sonra çok acayip bir canlıyla tanışmış. Bu canlının özelliklerini öğrenince de eyvah ben ne yaptım şimdi? Bu yalanı nasıl ayakta tutacağım diye telaşa düşmüş. Bu telaşını da bakın nasıl anlatmış bize. Şimdi okuyalım. Diyor ki, bir işçi karınca ya da bir başka eşeysiz böcek sıradan bir hayvan olsaydı, ki bak demek ki hayvanlar sıradan değilmiş, bütün yani özelliklerinin doğal seçmeyle yavaş yavaş edinilmiş olduğunu, yani yararlı küçük değişikliklerle doğan ve bunları soya çekimle döllerine ileten bireylerin varlığını ve onların döllerinin yeniden değiştiğini ve yeniden seçildiğini ve benzeri hiç duraksamadan kabul ederdim. Bak, hayvanlar sıradan olsaydı kazandıkları özellikleri üreme yoluyla kendinden sonraki nesle aktardığına inanırdım diyor. Ama hayvanlar basit olsaydı diyor. Veya buna benzer açıklamaların bütün spekülasyonların hepsine inanırdım diyor. Ama diyor, bak şimdi burası önemli. İşçi karınca dedik ya, başka canlıları tanıyınca ben ne oldum diye şoka girmiş. Bak, şokunu anlatıyor. Ama işçi karınca ana babasından büyük ölçüde farklı bir böcektir. Ve üstelik tümüyle kısırdır. Evet, burada bitiyor konu. Bu yüzden ard arda edinilmiş yapı ve içgüdü değişikliklerini döllerine iletmesi söz konusu olamaz, değil mi? Kısır olduğu için. Bu durumun doğal seçme teorisiyle nasıl uzlaştırılabileceği elbette sorulur diyor. Biz de soruyoruz evrimcilere. Bize anlatsınlar bakalım, evrim masalına göre işçi karıncalar kazandıkları var olan, kendilerine var olan özelliklerini kendilerinden sonraki nesle nasıl aktarıyorlar? Kısır hayvan. Nasıl aktarıyor? Şöyle aktarıyor. Cenab-ı Allah onlara ilham ediyor. O özelliklerle her defasında yeniden işçi karıncaları yaratıyor. İşçi karınca doğar doğmaz gözünü açar açmaz o özellikleri kazanmış, yani var olan özelliklerle görevini yapıyor. Demek ki benim kazandığım özellik üreme yoluyla efendim bir sonraki nesle aktarılmıyormuş. Değil mi? Bu çıkıyor ortaya inşallah.
Şimdi mailler gelmiş, onlardan birazcık okuyalım. Tarık Uncu Bursa'dan selamlar demiş. Aleykümselam. Sansürsüz programındaki evrim tartışmalarını televizyondan takip edememiştim. Facebook'taki videolardan ve sizin anlatımlarınızdan öğrendim. Gerçekten insan evrimcileri ilk dinlediğinde Deep Impact deneyi geçen gün anlatmıştık. Random teorisi gibi bilimsel kelimeleri işitince bir bildikleri var diyor. Başta hocamız ve sizin gibi talebeleri olmasa biz daha çok uyutulurduk. Biz tesadüfen demiyoruz, onu siz diyorsunuz diyorlar. Onlar random teorisi diyormuş. İnternette İngilizce sözlük bulup random yazsın insanlar, bakalım ne çıkacak. Random, rastgele, tesadüf demek zaten demiş. Allah sizden razı olsun. Bizlerin de yapabileceği şeyler varsa lütfen söyleyin demiş. Allah sizden de razı olsun inşallah. Bir mailde de bizim biraz önce gösterdiğimiz o işte Darwin'in halkası tarzında bir anlatım yapmış kardeşimiz. Onunla ilgili bize resimler göndermiş. Gerçekten artık böyle espri konusu oldu. Bakın yani buradan da anlaşılıyor. Şimdi şöyle yazmış. Darwinizm sahtekarlıklarını ve geçersizliğini bilimsel delillerle anlatıyorsunuz. Ben güzel sanatlar mezunuyum ve bu nedenle Darwinizmin sanatsal yönlerine de değinmenizi rica ediyorum demiş. Böyle espri olarak söylüyor. Size bu konuda bilgiler gönderiyorum demiş. Şimdi Darwinizmi bir sanat akımı olarak yorumlamış tabii buradaki yazan kardeşimiz. Mesela bunun, mesela ilk fotoğrafta gördüğünüz çalışma Charles Darwin'a aittir. Bir insan kafatası ve orangutan çenesiyle yapılmış bir kolaj çalışması demiş. Darwinizmi bir sanat akımı olarak tabii gerçekten çok doğru yorumlamış. Gerçekten öyle, bir sanat akımı gibi adeta. Çünkü sürekli sahtekarlıklarla, mesela ikinci fotoğrafta Henry Osborne'a ait isimli sanatçıya ait demiş. Sanatçı olarak yorumlamış. Darwin sanat akımında hayal gücünün sınırı olmadığını ispat eden mükemmel bir uyarlama. Bu çalışmada sanatçı bir domuza ait olan tek bir azı dişinden yola çıkarak azı dişinin sahibi olarak hayal ettiği kişiyi ve hatta ailesini iki boyutlu resmetmiş diye bir yorum yapmış. Şimdi üçüncü fotoğrafta da eser ise çalışmalarında stilizasyondan hoşlanan Ernst Haeckel'e ait. Sanatçı çeşitli hayvan ve insan embriyoları üzerinde yoğunlaşmış ve bu farklı canlıların embriyolarını stilize ederek resmetmiştir diye. Yani öyle artık gerçekten bir espri konusu olduğu çok açık. Yani bakın maillerde de geliyor. Yani bunların bir sanat çalışması. İşte mesela alıyor insan kafatasını, orangutan çenesini, bir çalışma yapıyor. Yani bu kendisine ait bir çalışma olmuş oluyor. Veyahut da alıyor bir domuz dişini, İşte bu diyor insanla maymun arası ara geçiş formudur. Ben bunu resmedeceğim diyor. Bir sanat eseri gibi bir şey yapıyorlar ama bilime karışmaları çok şey. Yani bilimle bilimsel diye anlatmaları çok hoş olmuyor bunları. Yani bilimle ilgilenmiyorlarsa eğer burada kardeşimiz söylediği gibi sanatsal şeylerle uğraşabilir. İstediği kadar resim çizebilirler. Çünkü baktığımız zaman ara fosil var mı diyoruz. Evet var, sıkı durun gösteriyoruz diyorlar. Kameraya böyle gösteriyorlar fosili. Kamera zoomladığı zaman böyle yapıyorlar. Orayı zoomladığı zaman bu tarafa alıyorlar. Daha da detayına baktığımız zaman resim görüyoruz. Yani resim çiziyorsanız güzel sanatlara gidin. Kardeşimizin dediği gibi. Orada resminizi geliştirin. Güzel bir şey yani sanatla sergi uğraşmak.
Öyle, tamam.
Tabii doğru. Dediğin gibi sergi açabilirler. Ama bilimle uğraşmasınlar. Çünkü bilime çok vakit kaybettiler.
İnsanları bizden kandırmasınlar böyle.
Evet. Bu anlattıklarım diyor. İşte Allah'ın hikayesi kesin Allah'ın kesin olan varlığını inkar üzerine kurulan bu felsefe akımı sahtekarlığın mizahi bir ifşasıdır demiş Irmak Kara İstanbul'dan. Evet, güzel hazırlamış kardeşimiz. Allah razı olsun.
Boşalsın. Tabii. Resimlerde de gördük. Charles Darwin'in kendi itirafları var. Artık sık sık söylüyoruz bunları. Şu şekilde bir tanesini okuyayım. Görüşlerime ters düşen bazı büyük zorlukları ortadan kaldırdığımı düşünüyorum. Tıpkı bu ressamlar gibi. Fakat bunların hepsi bir halüsinasyon olabilir diyor Charles Darwin. Biz de öyle görüyoruz zaten.
Evet. İşte oksijen azlığı. Kapalı ortamda kalırsan evet, halüsinasyon da görürsün.
Uykusuzluk sonucunda evet, belli bir süreden sonra bilimseldir yani.
Evet. O az önce gördüğümüz resimler tabii hepsi sahtekarlık yani. Tabii, evet. Sanat eseri değil yani. Sahtekarlık bayağı da şey süper zevksiz yani. Çizimler falan da çok kötü yani böyle. Değil mi? Acayip tipler çizmişler. Ruh halleri çok makul değil onları çizenlerin. Şimdi evrimcilerin içlerinden çıkamadıkları birçok konu gibi bir konu daha var. O konuyla ilgili bir videomuz var. Nedir o? Canlılardaki fedakarlığı anlatan güzel bir video. Onu izleyelim, ondan sonra onun üzerine sohbete devam edelim.
Yavrular için yapılan fedakarlıklar dünyanın en soğuk bölgelerinden en sıcak bölgelerine kadar her yerde görülür. Burası Tayland ormanları. Burada dünyaya gelen yavru leylekler için en büyük problem kavurucu sıcaktır. Bu yüzden yetişkin leylekler yavrularına gagalarının içinde su getirirler. Ve bu suyu henüz tüyleri çıkmamış yavrularının üzerine boşaltırlar. Bu soğuk duş yavruları biraz olsun rahatlatır. Yavruların bu soğuk duşun yanında mutlaka gölgeye de ihtiyaçları vardır. Ve anne babaları ihtiyaçları olan gölgeyi onlara sağlar. Kanatlarını açarak kızgın güneşe kendilerini siper ederler. Leylekler yavrularına gösterdikleri özen, bağlılık ve fedakarlıkla yeryüzünün en örnek anne babalarından biridir.
Evet, maşallah. Şimdi bu konu evrimcilerin içinden çıkamadıkları bir konudur. Niye? Aklı şuuru olmayan hayvanlar insani özellikler gösteriyorlar. Yani bizim insanlarda görmeye alışkın olduğumuz, bildiğimiz özellikler gösteriyorlar. Nedir o? Fedakarlık. Koruma. Neyi koruma? Yavruyu. Anne nasıl ki evladını korur, hayvan da kendi yavrusunu evladı gibi, annenin evladını koruması gibi koruyor işte. Ve bunun için de fedakarlık yapıyor. Şimdi soruyoruz evrimcilere, sizin masanıza göre bu fedakarlık nasıl oldu diyoruz. Ses yok. Ama tabii ses çıkaran bazı bilim adamları var. Onlardan birkaç tane örnek verelim. Ve hayvanların fedakar davranışlarını, birbirlerine olan yardımlaşmalarını, hatta farklı türlerin farklı türlere yaptıkları fedakarane davranışları ortaya çıkınca, yani dediğimiz gibi işte birazcık sokakta veya işte ormanda, orada burada hayvanların olduğu yerde gezip gördüklerinde kala kaldılar. Ondan sonra da hiçbir şey açıklayamadılar tabii.
Evet.
Ne dediler? Hemen birkaç tane örnek verelim ki Konu anlaşılsın. Evrimci Peter Kropotkin bakın ne diyor. Nerede? Mutual Aid, A Factor in Evolution isimli kitabında. Darwin ve onu izleyenler doğayı canlıların sürekli olarak birbirleriyle savaştıkları bir yer olarak tanımladılar. Huxley'e göre hayvanlar alemi gladyatörlerin şovuna benziyordu. Hayvanlar birbirleriyle savaşmakta, en hızlı ve en kurnaz olanı ertesi gün savaşabilmek için hayatta kalmaktaydı. Ancak ilk bakışta Huxley'in doğaya bakış açısının bilimsel olmadığı anlaşılmaktadır. Niye? Çünkü bilimsel çalışmalar, değil mi? Doğada yapılan çalışmalar hayvanların bir mücadele içinde, savaş içinde olmadığını, bilakis birbirleriyle yardımlaşma içinde olduğunu anlattığı. Bu açıklamayla ilgili tabii birçok bilimsel makale yayınlandı. Onlardan bir tanesinden alıntı yaptık. Onu paylaşalım. Sorun canlıların niye birbirlerine yardım ettikleridir. Soruna bak. Bizim sorunumuz, bu sizin sorunuz, evrimcilerin sorunu. Cenab-ı Allah öyle dilemiş. Canlılar birbirlerine yardım ediyorlar. Darwin'in teorisine göre her canlı kendi varlığını sürdürmek ve üreyebilmek için bir savaş vermektedir. Darwin teorisine göre. Başkalarına yardım etmek o canlının sağ kalma olasılığını bağlı olarak azaltacağına göre uzun vadede evrimde bu davranışın elenmesi gerekirdi. Oysa canlıların özverili olabilecekleri gözlemlenmiştir diyor. Evet bak burası çok önemlidir. Hatta bir tane açıklamayla da daha destekleyelim. Yine ünlü bir evrimci John Maynard Smith canlıların bu özellikleriyle ilgili bak çok önemli bir açıklama yapıyor. Diyor ki eğer doğal seleksiyon bireyin yaşama şansını ve çoğalmasını garanti eden özelliklerinin seçilimi ise kendini feda eden davranışları nasıl açıklayacağız diyor. Şimdi doğal seleksiyon diye bir masal var ya, neydi o? Öne çıkan faydalı özelliklerin seçilerek hayvanda kalıtımsal olarak var olmasını sağlayan, yani bilimsel hiçbir tarafı olmayan hayali bir mekanizma. Peki canlılarda biz fedakarlık görüyoruz değil mi? Peki canlılar bunu doğduklarından ölümlerine kadar ve her canlı bunu yapıyor mu? Yapıyor. Peki senin doğal seleksiyon mekanizması dediğin yalana göre bunun seçilmesi gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Niye? Çünkü hayvan kendi hayatını ve neslini riske eden bir davranış gösteriyor orada. Hı hı. Nedir o? Canını riske ediyor mesela hayatını. Bu fedakarlıktır. Doğal seleksiyon diye bir mekanizma olsaydı onu uyanırdı. Aman derdi dur ben bunu bu hayvandan hemen alayım. Bu ne yaptığını bilmiyor. Kendi neslini tehlikeye atıyor. Kendi hayatını tehlikeye atıyor. Bu özelliğini alayım ve eleyim demesi gerekirdi evrimci masala göre. Bunu diyen veya diyecek veya düşünecek bir mekanizma da olmadığı için biz böyle bir şey görmüyoruz. Eğer evrim masal olmuş olsaydı canlılarda fedakarlık olmazdı. İnşallah.
İnşallah. Evet, yani bütün deliller Darwin'in olmadığını gösteriyor. Biz de nereye baksak Darwin'in olmadığını görüyoruz. Her gün zaten delilleriyle anlatıyoruz. Bu fedakarlıkta da mesela yine Serdar Hocam'ın anlattığı gibi yani iki tane atomun birbirleriyle etkileşimi sonucunda fedakarlık diye bir şey ortaya çıkmaz. Zaten Allah ayetlerde işte sevgi duyarlılığı kıldığını mesela insanlar arasında, canlılar arasında ve onun ayetlerindendir diye inşallah ayette geçiyor. Yani Allah'ın varlık delilidir bu. Zaten böyle evrimcilerin açıklamalarında işte sorunumuz şudur diye başlayan açıklamaları oluyor mesela. Sorun edinmiş adam onu kendine. Halbuki bir gerçek yani bunu kabul etmen gerekiyor. İşte bu fedakarlık bizim sorunumuzdur diyor. İşte başka bir olaydan bahsediyor. Bu sorunumuzdur diyor. Allah da ayetlerinde hep o konulara dikkat çekiyor. Kur'an'daki pek çok ayette o evrimcilerin sorun edindiği konuları Allah kendi ayetleri olarak belirtiyor inşallah bize. Varlık delilleri olarak bize belirtiyor. Tabii her yerde dediğimiz gibi bu gerçekleri görüyoruz inşallah. Evrimcilerin anlattığı gibi değil yani konu.
Maşallah. Elhamdülillah. Bugün de vaktimiz bitti. Çok güzel. Maşallah. Saat 5'te ayrı zaman ve yaratılış delilleri programımız canlı yayınlanacak inşallah. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar inşallah canlı yayında olacak. Görüşmek üzere.